Ayrım 19. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 234. Gregory Reeves canlıların dünyasına geri dönünce savaş anılarını bir araya toplayarak fotoğrafları, mektupları, müzik kasetlerini, giysilerini ve kahramanlık madalyasını üzerlerine benzin döküp ateşe verdi. Sadece köydeki dostlarının anısı olan boyalı tahtadan küçük ejderha ile Juan José'nin muskasını alıkoydu. Üzerindeki kurumuş kan lekesini çıkarmanın bir yolunu bulabilse, onu Inmaculada Morales'e geri vermek niyetindeydi. Hayatlarındaki tek görkemli dönemin özlemine sonsuza dek bağlı kalarak ne olağan bir yaşama uyum sağlayabilen ne de savaşın sayısız alışkanlıklarından kurtulabilen, ruhsal açıdan sakat, onca savaş gazisi gibi davranmamaya yemin etmişti. Gazete haberlerinden, sokak gösterilerinden, ülkeye geri dönerek Vietnam serüvenleriyle arkadaşlıklarını canlandırmak için bir araya gelen tanıdıklarından kaçınıyordu. Ötekilere ne olduğunu bilmek de istemiyordu. Ne tekerlekli sandalyede oturanlara ya da yarı deli olanlara ne de canlarına kıyanlara. İlk başlarda günlük hayatın her bir ayrıntısını şükranla karşılıyordu. Yanında patates kızartmasıyla bir hamburger, duşun sıcak suyu, çarşaflar serilmiş bir yatak, sivil giysilerinin rahatlığı, sokaktaki insanların konuşmaları, odasının sessizliği ve mahremiyeti. Ama çok geçmeden bunun da tehlikeleri olduğunu anladı. Hayır, hiçbir şeye sevinmemeliydi. Bedeninin sapasağlam olduğuna bile. Geçmiş geride kalmıştı, bir de belleğini silebilseydi. Gündüzleri neredeyse tümüyle unutmayı başarıyordu ama geceleri ta içinde patlayan silahların gürültüsü ve kendisine amansızca saldıran kızıl renkli hayaletlerin kabusuyla terden sırılsıklam uyanıyordu. Parkta kaybolmuş bir çocuk görüyordu rüyasında. Bu çocuk kendisiydi ama saydam gölgeleri ateş ettiği o dağı görüyordu daha çok. Hapları ya da otu aramak için elini uzatıyor, masanın üzerini yokluyor, nerede olduğunu bilmeden yarı sersemlemiş bir halde ışığı yakıyordu. Viskiyi mutfakta tutuyor, böylece bir yudum alamadan önce düşünecek vakti oluyordu. Kendi kendine yardım etmek için bir takım küçük engeller tasarlıyordu. Giyinmeden ya da bir şey yemeden önce alkol yok, tek sayılı günlerde içki içmeyeceğim ya da henüz güneş doğmadıysa önce 20 adet göğüs egzersizi yapacağım ve bir konçertoyu baştan sona dinleyeceğim. Böylece şişeyi sakladığı dolaba açma kararını geciktiriyor ve genellikle kendini tutmayı beceriyordu ama içkiyi bırakma kararını bir türlü alamıyordu. Bir acil durum için elinin altında her zaman bir şeyler bulunduruyordu. Neden sonra Samantha'yı aradığında 2 haftayı aşkın bir süredir evinden sadece 2 mil uzakta bulunduğunu ondan sakladı ve yeni döndüğüne inandırarak kendisini havaalanından almasını istedi. Onu orada yeni banyo yapıp tıraş olmuş ve ayık bir halde üzerinde sivil giysileriyle bekliyordu. Margaret'ın ne kadar büyüdüğünü ve güzelleştiğini görünce şaşırdı. Lacivert gözleri, lüle lüle sarı saçları ve çizgileri son derece zarif, üçgen biçimindeki garip yüzüyle tüy kaleme çizilmiş eski masal prenseslerine benziyordu. Karısının ne kadar az değiştiği de dikkatini çekmişti. O kadar ki üzerine onu son gördüğünde giydiği beyaz pantolon vardı yine. Margaret gülümsemeden ona isteksizce elini uzattı ve bir öpücük vermeye bile yanaşmadı. Televizyon dizisi artistlerinden kopya edilmiş cilveli tavırlar içerisinde minicik poposuyla kırıtarak yürüyordu. Gregory kendini onun yanında rahatsız hissetti. Onu gerçekten olduğu biçimde bir kız çocuğu olarak değil de edepsiz bir fettan kadın taklidi olarak görebilmiş ve kendinden utanmıştı. Belki de her şeye rağmen Judy haklıydı da babasının ahlaksız yaratılışı kalıtımsal bir lanet gibi kanına işlemişti. Samantha onu pek sıcak bir tavırla karşılamadı. Onu böyle formunda gördüğüne sevinmişti. Daha zayıf ama daha güçlü görünüyordu. Dediğine göre güneş yanığı da yakışmıştı. Belli ki savaş onun için pek de o kadar sarsıcı olmamıştı. Oysa kendisi pek iyi değildi. Bunu söylemek zorunda kaldığına üzülüyordu. Ekonomik durumu berbattı, tasarrufları tükenmişti ve bir asker maaşıyla yaşamını sürdürmesi olanaksızdı. Elbette ki şikayet ediyor değildi, durumu anlıyordu ama Margaret da kendisi de yokluk çekmeye alışık değillerdi. Hayır, çocuk yuvası işini devam ettirememişti. Zor ve sıkıcı bir işti bu. Zaten kendi kızına bakması gerekmiyor muydu? Otomobile binerken yumuşak bir ifadeyle ona bir otelde yer ayırttığını söyledi ama doğru dürüst bir yere yerleşene kadar eşyalarını evin garajında tutmasında bir sakınca yoktu. Gregory bir barışma olasılığı üzerinde herhangi bir hayale kapılmış olsaydı bile bu birkaç söz onları ayıran uçurumu bir kez daha kavramamasına yetmişti. Samantha her zamanki nezaketini kaybetmiş değildi. Duygularına şaşılacak derecede hakim olabiliyordu ve bir konuşmayı istediği sürece hiçbir şey söylemeden sürdürme yeteneğine sahipti. Ona hiçbir şey sormadı. Tatsız şeyler duymak istemiyordu. Büyük bir çaba harcayarak acılara ve çirkinliklere yer olmayan bir hayal dünyasında yaşamayı başarmıştı. Sadece kendisine sadık kalarak savaşı, boşanmayı, ailesinin dağılmasını ve tenis saatinde değişiklik yapabilecek her şeyi bilmezden gelmek niyetindeydi. Gregory, karısının bomboş bir sayfa olduğunu ve yeni bir hayata onsuz başlamaktan pişmanlık duymayacağını düşünerek bir ölçüde rahatlamıştı. Yolun geri kalanında Margaret'la iletişim kurmaya çalıştı ama kızı ona hiçbir kolaylık göstermek niyetinde değildi. Arka koltukta oturmuş, kırmızı ojeli tırnaklarını yiyor, bir tutam saçıyla oynuyor ve dikiz aynasında kendini seyrediyordu. Annesi bir şey söylediğinde tek heceli sözcüklerle karşılık veriyor ama bunu babası yaptığında inatla susuyordu. Gregory, körfezin karşı yakasında tek çekici yanı harap bir rıhtımı olan bir ev kiraladı. Gelecekte bir tekne satın almayı düşünüyordu ama seyir zevkinden çok laf olsun diye. Timothy Duane'in teknesiyle her çıktığında bu kadar zahmete ancak bir deniz kazasında hayat kurmak için katlanılabileceği, asla bir eğlence olamayacağı kanısına varıyordu. Aynı düşünceyle bir Porsche edinmişti. Erkeklerin hayranlığını, kadınların da dikkatini çekmeyi umuyordu. Carmen bunu haber alınca, "Arabalar erkeklik organı simgesidirler. Seninki neden küçücük, daracık, yamyaslı ve titrek bilmiyorum." diye alay etti. Neyse ki güvenli bir iş sahibi olmadan mobilya satın almama sağduyusunu göstermiş, boks ringi büyüklüğünde bir yatak, türlü işlere yarayan bir masa ve bir çift sandalyeyle yetinmişti. Yerleştikten sonra yıllarca önce Margaret'ı Morales ailesine göstermek üzere götürdüğünden beri gitmediği Los Angeles'a yollandı. Nora Reeves sanki bir gün önce görmüş gibi son derece doğal karşıladı onu. Bir fincan çay vererek mahalleyle ve babasıyla ilgili haberleri anlatmaya koyuldu. Babası sonsuz düzenin nasıl gittiği konusunda habersiz bırakmamak için her hafta onunla iletişim kurmayı sürdürüyordu. Savaştan hiç söz edilmedi ve Gregory ilk olarak Samantha ile annesi arasındaki benzerlikleri karşılaştırdı. Aynı soğukluk, duygusuzluk ve nezaket. Gerçekleri görmezden gelmek konusunda aynı kararlılık. Gerçi bu sonuncusu annesi için daha zor olmuştu çünkü onun payına daha çetin bir hayat biçimi düşmüştü. Nora Reeves'in durumunda kayıtsızlık yeterli değildi. Sorunların ona dokunmadan geçip gitmesi için çok büyük bir irade gücü gerekiyordu. Judy'yi kollarında yeni doğmuş bebeği ve çevresinde oynayan öteki çocuklarıyla buldu. Üstü çarşaflarla örtülüyken şişmanlığı belli olmuyor, tombul bir Rönesans Madonnasına benziyordu. Çocuk bakımıyla öylesine doluydu ki görünürde tek parça halinde gözünün önünde durduğuna göre pek bir yenilik olmasa gerek düşüncesiyle onun nasıl olduğunu sormamıştı bile. Ablasının ikinci kocası daha büyük iki çocukla yeni doğan bebeğin babaları olan dul bir taksi şoförüydü. Orada doğmuş Latin kökenlilerdendi. İspanyolcayı kötü konuşan ama atalarının yerli damgasını yanılgıya yer bırakmayacak biçimde taşıyanlardan biriydi. Ufak tefek, zayıftı. Moğol savaşçısı gibi aşağı sarkan uzun bıyıkları vardı. Selefi olan dev gibi Jim Morgan'la kıyaslandığında besinsiz kalmış şamatacı bir tipti. Gregory bu adamın Judy'yi ondan korktuğundan daha fazla sevip sevmediğini anlayamamıştı. Aralarında bir kavgayı gözünün önüne getirince ister istemez gülümsedi. Ablası tıpkı kahvaltıda yumurtaları kırar gibi tek eliyle kocasının kafasını kırabilecek güçteydi. Acaba nasıl sevişirler diye merak etti Gregory. Moralesler o zamana kadar hiç kimsenin göstermediği yakınlığını göstererek karşıladılar onu ve ağlayarak dakikalarca kucakladılar. Gregory sağ salim geri dönmenin kendi oğulları değil de o olduğuna esef ettiklerini düşünecek gibi oldu. Ama eski dostlarının yüzündeki kesin mutluluk ifadesi yüreğindeki bu alçakça kuşkuları alıp götürmüştü. Koltuklardan birinin plastik kılıfını çıkararak savaşla ilgili ayrıntılı bilgi almak üzere onu oraya oturttular. Gregory bu konuyu açmamaya niyetliydi ama bilmek istedikleri her şeyi onlara anlatmasına kendi de şaştı. Bunun da tuttukları yasın bir parçası olduğunu anlamıştı. Üçü bir olmuşlar, sonunda Juan Jose'yi defnediyorlardı. Inmaculada ışıkları açıp ona yiyecek bir şeyler sunmayı unutmuştu. Gecenin geç saatlerine kadar hiç kimse kıpırdamadı yerinden. Sonunda Pedro bira getirmek için kalkıp mutfağa gitti. Inmaculada ile yalnız kalınca Gregory boynundan muskayı çıkarıp ona verdi. Parçalanır korkusuyla onu yıkama düşüncesinden vazgeçmişti ama o koyu renk rekelerin nedenini açıklamak gereği duymadı. Inmaculada muskayı bakmadan alıp boynuna takarak bluzunun altına gizledi. Onu çöpe atmak günah olur çünkü bir psikopos tarafından kutsanmış ama oğlumu koruyamadıysa hiçbir işe yarayamıyor demektir diye içini çekti. İşte o zaman söz edebildiler Juan Jose'nin son dakikalarından. O korkunç yakut renkli kanepede yan yana oturup ömürlerinde ilk kez başkasının önünde el ele tutuşan anne ile baba, Gregory Rees'in onlara söylememeye yemin etmiş olduğu ama anlatmadan duramadığı şeyi tir tir titreyerek dinlediler. Onlara Juan Jose'nin şanslı ve cesur diye ün salmasını, ona bir mucize eseri olarak kumsalda nasıl rastladığını, "Peder, tut beni, çok derinlere düşüyorum" diyerek düşerken onu kollarında tutmak için yanı başında bulunanın kendisi ve sadece kendisi olması için neler vermeyeceğini anlattı. "Tanrı'yı aklına getirecek vakti olmuş mu?" diye merak etti annesi. "Rahip yanındaymış." "Çok acı çekmiş mi?" diye sordu Pedro Morales. "Bilmiyorum, çok çabuk olmuş." "Korkuyor muymuş, umutsuz muymuş, bağırıyor muymuş?" "Hayır, sakin olduğunu söylediler bana." "Hiç değilse sen geri döndün, Tanrı'ya şükürler olsun," dedi Inmaculada. Gregory kendini bir an için bütün kabahati bağışlanmış, bütün acısı dinmiş, en kötü anılarından kurtulmuş hissetti ve içini bir şükran dalgası sardı. O gece Moralesler onun otelde kalmasına izin vermediler. Kendileriyle kalmaya zorlayarak Juan Jose'nin bekarlık yatağını hazırladılar. Komodinin çekmecesinde arkadaşının kurşun kalemle yazmış olduğu şiirlerle dolu bir okul defteri buldu. Hepsi aşk şiirleriydi. Gregory geri dönmek için uçağa binmeden önce Olga'yı ziyarete gitti. Yıllar onu yıpratmıştı. O papağan görünümünden eser kalmamış, saçları karma karışık bir cadıya dönüşmüştü. Ama şarlatan hekimlik ve falcılık enerjisi eksilmiş değildi. Yaşı ilerleyip bu döneme geldiğinde insanların aptallığına artık tam olarak inanmıştı. Şifalı otlarından çok büyücülüğüne güveniyordu. Çünkü başkalarının sınırsız saflığına daha çok sesleniyordu. "Her şey akıldadır, hayal gücü mucizeler yaratır," diyordu. Oturduğu yerde aynı yıpranmışlığı gösteriyordu. Toz içinde büyü gereçleriyle tıka basa dolu, eskisinden daha düzensiz ve daha az renkli bir kutsal eşya pazarına benziyordu. Tavandan yine kuru dallar, ağaç kabukları ve kökleri sarkıyordu. Üzeri şişeler ve kutularla dolu rafların sayısı artmıştı. Pakistan dükkanlarından gelme o eski günlük kokusu, daha güçlü kokular tarafından yutularak yok olmuştu. Pek çok kavanozun üzerinde ne işe yaradığını belirten adlar hala duruyordu. "Unutma beni, güvenli iş, dayanılmaz Fatih, gizli intikam, şiddetli zevk, her şeyini al." Olga, görünmeyeni keşfetmeye alışık gözleriyle Gregory'deki değişiklikleri anında fark etmişti. Çevresini saran o aşılmaz engeli, o sert bakışları, o tiz ve neşesiz gülüşü, daha sert çıkan ses tonunu ve ağzındaki o yepyeni ifadeyi. İnce bir çift dudakta olsa gülümseyici olabilirdi ama onunkilerde daha çok alaycı bir kıvrımdı bu. Kudurgan bir hayvan gibi güç saçıyordu çevresine ama bu zırhın altında kırık bir ruhun parçalarını fark etti Olga. Tümüyle içine kapanmış olduğundan geniş danışmanlık hizmetlerini ona sunmanın zamanı olmadığını tahmin ederek yalnızca kendisinden söz etmeyi yeğledi. "Pek çok düşmanım var Gregory," diye itirafta bulundu. "İnsan iyilik yapmaya kalkıyor, karşılığında kıskançlık ve garaz görüyor. Şimdi bir de kalkmış şeytanla ilişki kurduğumu söylüyorlar." "İşlerin açısından çok tehlikeli olsa gerek." "Hiç de değil. Korkan ya da acı çeken insanlar var oldukça bu iş asla gözden düşmez," diye karşılık verdi Olga. Çapkınca göz kırparak. "Ha, yeri gelmişken senin için yapabileceğim bir şey var mı?" "Sanmıyorum Olga. Benim derdim büyüyle geçecek cinsten değil." Moralesler, Rize Carmen'in adresini vermişlerdi. Onu hala Avrupa'da sanıyordu ve bir köprü ötede oturduğunu duyunca kulaklarına inanamadı. Pazartesi telefonlarının arası kesilmişti. Mektuplar da Vietnam'da korkunç gecikmelere uğruyordu. Ondan aldığı son haber, Japon sevgilisine anlattığı bir Barcelona kartpostalı olmuştu. Arkadaşının John ve Susan'ın evine yerleşmiş olması garip bir rastlantı gibi geldi ona. Hayat bazen Inmaculada'nın bıkmadan izlediği o saçma televizyon dizilerindeki kadar inanılmaz oluyordu. Serüven dolu hayatı boyunca özellikle de yeni bir kadınla ilişki kurup onun da aradığı kişi olmadığını keşfettikten sonra kendini yalnız hissettiğinde Gregory Rees neden Carmen'le sevgili olmadıklarını merak eder dururdu hep. Ona bundan söz etme cesaretini kendinde bulduğunda Carmen'in verdiği yanıt, o zamanlar onun paylaşabilecekleri tek sevgi biçimine kapalı olduğu ve kendini ona pek de yararı dokunmayan bir kinizm örtüsü altında koruduğu biçiminde oldu. Çünkü en ufak bir esinti olaylar karşısında onu bir kez daha terk edilmiş olarak bırakıyor ama yine de ruhunu yalıtmak için yeterli oluyordu. O dönemde gözün paradan ve seksten başka bir şey görmüyordu. Bir tür saplantıydı bu. İstersen kabahati savaşın üstüne atalım ama bana öyle geliyor ki başka nedenler vardı. Çocukluktan kalma pek de çok şeyi birlikte sürüklüyordun, dedi Carmen uzun yıllar sonra. Her biri kendi labirentlerinde dolaşarak çıkışta buluştuklarında. Garip olan şu ki savunmalarının ardında yardım istemekte olduğunu görmek için yüzeyi bir parça kazımak yeterliydi. Ama ben de iyi bir ilişkiye hazır değildim. Daha olgunlaşmamıştım ve gereksinim duyduğum o büyük aşkı sana veremezdim. Morales'lere yaptığı ziyaretten sonra Gregory eski arkadaşıyla buluşmasını yepyeni bahanelerle ertelemeye başlamıştı. Onu görme düşüncesi gözünü korkutuyor, her ikisinin de değişmiş olmalarından ve birbirlerini tanımayacaklarından, daha da kötüsü birbirlerinden hoşlanmayacaklarından ürküyordu. Sonunda artık yeni bahaneler uydurmak olanaksızlaşmıştı ve birkaç hafta sonra Carmen'i görmeye gitti. Ona sürpriz yapmayı yeğleyerek önceden haber vermeden gitmişti restorana ama oraya varınca birkaç gün önce Carmen'in işi bırakmış olduğunu öğrendi. John ve Susan onu görünce sevinçten çılgına dönmüşlerdi. Sağlam olduğunu görmek için tepeden tırnağa incelemişler, vejetaryen lazanyası ve ballı fıstıklı pastalarla tıka basa karnını doyurmuşlar, en sonunda da Carmen'i hangi sokakta bulabileceğini söylemişlerdi. Gregory her iki kadının da görünümündeki değişikliği fark etmişti. Ta uzaktan göze çarpan küpeler takıyorlardı, saçlarını kesmişlerdi ve John yanaklarındaki belirgin kızarıklığa bakılırsa allık kullanıyordu. Gülüşmeler arasında kızılderili örgüleri ya da büyük anne topuzu yapmayı daha fazla sürdüremediklerini anlattılar. Tamar'ın küpeleri biraz süslenmeyi gerektiriyordu. Bunda bir kötülük yoktu. Doğrusu bunu biraz geç olarak keşfetmişlerdi ama kaybettikleri zamanın acısını çıkarmak niyetindeydiler. İnsan kulaklarında bu garip şeyler ve birazcık makyajla da feminist olabilir. Korkma yahu, ilkelerimizin hiçbirinden vazgeçmiş değiliz diye güvence verdiler ona. Gregory, Tamar'ın kim olduğunu öğrenmek isteyince Carmen'in adının değiştirdiğini, çünkü artık bütün çabasını takı yapmaya verdiğini, bir stil ve ad yaratma peşinde olduğunu ve kendi adının ona pek de egzotik gelmediğini açıklamaya giriştiler. Carmen her sabah mallarını ayaklı bir tepsi üzerinde sunmak üzere Hippiler Sokağı'na gidiyordu. Tezgahların yerleri her gün yapılan bir çekilişle saptanıyordu. Bu sistem gezgin satıcıların beğendikleri küçücük yeri sille tokat savundukları önceki yıllardaki kavgaları önlemişti. İyi bir yer edinebilmek için sabah erkenden kalkmak gerekiyordu ama John'la Susan'ın dediklerine göre Carmen son derece disiplinliydi. Bu yüzden onu birinci köşede bulacağı kesindi. Orası tuvaletleri kullanabilen üniversiteye yakınlığı nedeniyle en gözde yerdi. Hayatlarını günlük satışlarla kazanarak metafizik hayaller, politik içtenlikler ve uyuşturucular sayesinde ayakta kalan satıcılar ve kendi halinde zanaatkarlar sokağın her iki kaldırımına sıralanmışlardı. Aralarında kim bilir hangi gizemli mıknatısın çektiği bir sürü kaçık da vardı. Hükümet sağlık hizmetleri ödendiğinde kesintiye giderek zaten yoksullaşmış olan psikiyatri kliniklerini gelirsiz bırakmış, onlar da hastaları salıvermek zorunda kalmışlardı. Bu hastalar yazın başkalarının acıma duygularına sığınarak kendi başkalarının çaresine bakıyorlar. Kış gelince de sokaklarda donarak ölmelerinin utancından kurtulmak için onları bir araya topluyorlardı. Polis bu zavallı delileri saldırgan olmadıkları sürece görmezden geliyor, konu komşu ise onları tanıyordu. Onlardan artık korkmaz olmuşlardı ve açlıktan baygınlık geçirmeye başladıklarında karınlarını doyurmakta kimse sakınca görmüyordu. Çok zaman uyuşturucu almış hippilerden ayırt edilmez haldeydiler ama bazıları başkalarıyla karıştırılamayacak kadar ünlüydü. Örneğin üzerinde yarı saydam bale trikosu ve cennetten kovulan baş meleğinki gibi alev saçan pelerini ile ayaklarının ucunda sessizce dolaşarak yoldan geçen dalgın insanların karşısına çıkıp onları ürküten o balet gibi. En tanınmışlar arasında kendi yaptığı iskambil kağıtlarıyla fal bakan ve durmadan dünyadaki felaketlerden yakınan zavallı bir hayalperest de vardı. Onca kötülük ve açgözlülük karşısında umutsuzluğa kapılarak günün birinde daha fazla dayanamayıp sokağın ortasında bir kaşıkla gözlerini oymuştu. Bir ambulans onu alıp götürmüş ama çok geçmeden yeniden geri dönmüştü. Suskun ve mutluydu çünkü artık acı gerçekleri görmüyordu. Oradakilerden biri ayırt edebilmesi için iskambil kağıtlarına delikler açmış, böylece yoldan geçenlerin yazgılarını okumayı sürdürebilmişti. Şimdi artık daha da başarılıydı çünkü bir efsaneye dönüşmüştü. Gregory bütün bu insanların arasında eski arkadaşını aradı. Onu göremeyince sokaktaki gürültü patırtının ve kargaşanın içinde kendine yol açarak ilerledi. Noel zamanıydı ve son alışveriş telaşındaki hareketli bir kalabalık kaldırımları kaplamıştı. Sonunda gözü ona iliştiğinde bu görüntüyü anılarının arasına sakladığı görüntüye uydurabilmek için birkaç saniye duraksaması gerekti. Takılarını ışıltılı sıralar halinde dizerek müşteriye sunduğu katlanır bir masanın arkasında küçük bir taburede oturuyordu. Saçları dağınık bir biçimde omuzlarına dökülmüştü. İşlemeli arabesk bir cariye yeleği giymişti. Kolları bileziklerle doluydu. Üzerinde de beli bir tunik gibi gümüş ve bakır paralardan bir zincirle sıkılmış koyu renk pamukludan garip bir giysi vardı. Berkeley'in televizyonda seyrettikleri korkunçluklarını yakından görmek için ta Orta Doğu bölgesindeki çiftliklerinden kalkıp geldikleri belli olan bir turist karı koca ile konuşuyordu. Gregory'nin varlığını fark etmemiş, o da uzakta kalarak insanların telaşı arasında dikkati çekmeden onu izlemeye koyulmuştu. O dakikalar içerisinde onunla ne kadar çok şeyi paylaştığını, gençlik döneminin o sımsıcak düşlerini, Carmen'in kendisinde yarattığı hayalleri hatırladı ve babasının öldüğü gün aynı yatakta yattıkları ta o zamandan beri onu sevdiğini düşündü. Çok değişmiş görünüyordu. Tavırlarında kendine güven ve zarafet vardı. Latinlere özgü yüz çizgileri daha da belirginleşmişti. Gözleri daha siyah, davranışları daha gururlu, gülüşü daha cüretliydi. Yaptığı yolculuklar, arkadaşının sezgilerini daha keskinleştirmiş ve gözünü açtırmıştı. Ad ve stil değişikliği de buradan geliyordu. O zamanlar artık takılarının kimsenin haritada yerini gösteremeyeceği ülkelerden geldiğini belirtmek için etnik sözcüğünü benimsemiş ve kendine mal etmişti. Çünkü bu ortamda hiç kimsenin Meksika kökenli basit bir kızın takılarını kullanmaktan gurur duymayacağını anlamıştı. Masasının üzerinde Tamar Etnik Takılar diye bir yazı vardı. Gregory bulunduğu yerden Carmen'in müşterileriyle gevezelik etmesine kulak verdi. Kendisinin çingene olduğunu söylüyor, onlar da alışverişte kendilerini aldatacağı korkusuyla tereddüte kapılıyorlardı. Eskiden olmayan hafif bir şiveyle konuşuyordu. Gregory onun sırf yapmacık olsun diye böyle konuşamayacağını biliyordu. Ama bu konuşma biçimini pekala matraklık olsun diye benimsemiş de olabilirdi. Tıpkı gizemli bir geçmişi uydurduğu gibi. Karşısındakini dolandırma eğiliminden çok şaka olsun diye. Biri çıkıp da onun Zacatecaslı kaçak bir göçmen çiftin reddedilmiş kızı olduğunu hatırlayacak olsa o kendisi bile şaşardı buna. Mektuplarında bir televizyon dizisi gibi bölüm bölüm yarattığı garip özgeçmişini Gregory'ye anlatmış, o da pek çok kez dikkat etmesini öğütlemişti ona. Çünkü bu yalanları bunca yinelemekten sonunda kendisi de inanır olacaktı. İşte şimdi birkaç metre uzaklıktan onu gördüğünde Carmen'in kendi romanının baş oyuncusu haline dönüştüğünü ve Tamar'ın renkli bir incik boncuk satıcısı rolünde daha uygun olduğunu anlıyordu. Tam o anda Carmen gözlerini kaldırdı ve Gregory'yi görünce bir çığlık attı. Kaybolmuş iki çocuk gibi uzun uzun kucaklaştılar ve sonunda ikisi de birbirlerinin ağzını arayarak gizli fantezilerle geçen yıllar boyunca yeşerttikleri tutkuyla titreyerek öpüştüler. Carmen her şeyini alelacele toparladı, masasını katladı ve ikisi birlikte takı kutularını koyduğu küçük pazar arabasını iterek ve istekle birbirlerine bakarak sevişecek bir yer aramak üzere yola koyuldular. Öylesine aceleleri vardı ki birbirlerine konuşma fırsatı bile vermemişlerdi. Birbirlerine dokunmak, birbirlerini keşfetmek ve her biri ötekinin tıpkı hayal ettiği gibi olduğunu doğrulamak ihtiyacı içerisindeydiler. Carmen onu John ve Susan'la paylaşmak istemiyordu. Onların evine gidecek olurlarsa onlarla karşılaşmaktan kurtulamayacaklarından ve o iki kadın ne kadar anlayış gösterseler de onlarla birlikte olmaktan kaçınamayacaklarından korkuyordu. Gregory de aynı şeyi düşündü ve ona danışmadan yakınlığından başka bir özelliği olmayan külüstür bir otele götürdü onu. Orada alelacele soyunarak heyecandan kendilerinden geçmiş bir halde şehvetle yatağın üzerine yuvarlandılar. İlk kucaklaşmaları sımsıkı ve şiddetli olmuştu. Herhangi bir giriş yapmaya gerek görmeden soluk soluğa bir karmaşa içinde çarşaflara dolanarak saldırdılar ve hiç ara vermeden çullandılar birbirlerini. Sonra da büyük bir uyuşukluk içerisinde ve bitkin bir halde birkaç dakika öylece kaldılar. İlk kendine gelen Carmen oldu. Birlikte büyüdüğü ama şimdi ona bir yabancı gibi görünen bu adama bakmak üzere olduğu yere doğruldu. Sayısız kez onu hayal etmişti ve işte burnunun dibinde çıplak olarak yatıyordu. Savaş onu çekiç darbeleriyle yontmuştu. Bedeni daha zayıf ve kaslıydı. Sinirleri derisinin altında kiriş gibi gerilmişti. Bir bacağında damarları, piyadelik zamanındaki bir kazanın kötü anısı olarak mavi mavi fırlamıştı. Uyurken bile gergindi. İçini bir keder kaplayarak öptü onu. Çok daha farklı bir birleşme hayal etmişti. Bu tür karşılıklı tecavüzü, böylesine açık bir saldırıyı değil. Onlar sevişmemişler, içinde günah işlemiş duygusu bırakan bir şey yapmışlardı. Gregory sanki tümüyle orada değilmiş gibi geldi ona. Ruhu orada değildi. Kendisini değil, geçmişindeki ya da kabuslarındaki kim bilir hangi hayaleti kucaklamıştı. Sevecenlik, suçu paylaşma, keyif diye bir şey yoktu. Ne adını mırıldandığını duymuş, ne de gözlerine bakmıştı. Gerçi kendisi de en iyi gününde değildi ama nerede başarısız olduğunu bilemiyordu. Gregory tempoyu ayarlamış ve her şey öylesine umutsuz bir biçimde olup bitmişti ki Carmen kapkaranlık bir jungle'da kendini kaybetmişti. Şimdi ise sımsıcak, nemli, biraz da mahzun ve hüzünlü olarak çıkıyordu oradan. Aşktaki başarısızlıkları sevecenlik yeteneğini yok etmemişti. Onu içine almaya açık bir haldeyken çocukluğundan beri beklediği bu dostunun hiç ummadığı direnciyle karşılaşmıştı ama bunu savaşın getirdiği yokluklara yorarak ruhunun içine girebileceği bir yarık bulma umudunu yitirmedi. Onu bir kez daha öpmek üzere uzanınca Gregory kendini savunmak ister gibi irkilerek uyandı ama onun kim olduğunu anlayınca gülümsedi ve ilk kez olarak gevşemiş göründü. Omuzlarından tutarak onu kendine çekti. Tıpkı filmlerdeki kovboylar gibi yapayalnız ve kavgacısın Greg. Ömrümde hiç ata binmedim Carmen. Kız arkadaşının bu tanısının ne derece doğru ve ön sezili olduğunu bilemiyordu. Yalnızlık ve savaşım belirlemişti tüm yazgısını. Bastırmaya çalıştığı anıları yeniden sökün etmiş ve içinde hiç kimseyle bu en yakın anında onunla bile paylaşamayacağı derin bir acı duymuştu. Babasının metafiziksel saçmalıkları, annesinin katı sessizliği, ablasının inatçı düşmanlığı ve mahallenin şiddet ortamı arasında teninin renginden ve ailesinin garipliklerinden dolayı uğradığı saldırılara katlanarak her zaman duygusal bir kalbin çağrılarıyla bu ateşli savaşçı ruhunun kanını kaynatan ve aklını başından alan bu vahşi enerjinin arasında bölünerek tıpkı evinin avlusundaki yabani otlar gibi ne su ne de bahçıvan yüzü görmeden hüdayi nabit büyümüştü. Bir yanı acıma duygusu karşısında ona boyun eğdirirken öteki yanı çılgınlığa itiyordu. Onu birbiriyle uzlaşmaz iki yarıya bölen ve ta içinden yakalayıp başkalarından ayıran bir pençeye benzeyen bu karşıt güçlerin sürekli kararsızlığına tutsak olmuş bir halde yaşıyordu. Kendini yalnızlığa mahkum hissediyordu. Bunu bir an önce kabul et ve bu konuda düşünmeyi bir yana bırak. Gregory, yalnız doğarız, yalnız yaşarız, yalnız ölürüz derdi hep Cyrus. Hayat bir karmaşa ve acıdan başka bir şey değildir ama her şeyden çok daha yalnızlıktır. Elbette bunun felsefi açıklamaları vardır ama sen cennet bahçesi masalını yeğlersen bunu bilgi meyvesini ısırmış olmaktan dolayı insan ırkına verilmiş bir ceza olarak kabul et. Bu düşünce Reeves'in içinde isyan ateşini yakıyordu. Hayatta olma kaygısının büyüyle yok olmasını beklediği çocukluğundaki hayalden vazgeçmiş değildi. Mantıksız bir öfkeyi tutsak düşerek evinin bodrumunda gizlendiği bütün o yıllar boyunca günün birinde bedeninin ta içindeki bu sızdan kurtulmuş olarak uyanacağını, bütün sorunun dürüstlüğün ilke ve kurallarına uymak olduğunu hayal etmişti. Ama böyle olmamıştı. Erkekliğe giriş töreninden ve oraya giden yolun daha sonraki aşamalarından geçerek, sille ve tokatlara sessizce katlanarak, bağımsız, gururlu ve özgür birey olma yolundaki ulusal efsaneye sadık kalarak tek başına biçimlenmişti. Vergilerini ödemeye ve yurdunu savunmaya hazır örnek bir yurttaş olarak görüyordu kendini. Ama işin bir yerinde sinsi bir tuzak vardı. Beklenen ödül yerine engeller sürüp gidiyordu. Hiç durmadan görevleri yerine getirmek yetmemişti. Hayat doyuma ulaşmaz bir sevgili gibiydi. Hep daha çok güç ve daha çok cesaret istiyordu. Vietnam'dayken hayatta kalabilmek için pek çok kurala karşı gelmek gerektiğini, dünyanın çekingenlerin değil atakların dünyası olduğunu ve gerçek hayatta alçak olmanın kahraman olmaktan daha fazla yarar sağladığını öğrenmişti. Savaşta ahlaki bir amaç yoktu, galipler diye bir şey de yoktu. Hepsi birden aynı büyük bozgunun bir parçasını oluşturuyorlardı. Ve şimdi sivil hayatta da bu böyleymiş gibi geliyordu ona. Ama bu lanetten kaçmaya kararlıydı. Kendi annemin üzerinden geçmem bile gerekse bu kümesteki en yüksek tüneye tırmanacağım diye durmadan tekrarlıyordu. Durmadan, banyodaki aynanın önünde tıraş olurken, bakalım bu kadar tekrarlamakla her sabah uyandığında hissettiği o yenilgi duygusunu alt etmeyi başarabilir miydi diye. Bu konulardan kimseye söz etmek niyetinde değildi. Carmen'e bile. Onun saçının ağzına sürtündüğünü hissetti. Ondaki vahşi deniz kızı kokusunu içine çekerek kendini yeniden şehvetin çağrılarına bıraktı. Perdelerden giren yarı aydınlıkta onun eğilip bükülen bedenini gördü, gülmesini ve inlemelerini duydu, göğüs uçlarının avuçlarının içinde titremesini hissetti ve son derece kısa bir an için o yalnızlık lanetinden kurtulduğunu sandı. Ama hemen ardından karnındaki giderek hızlanan titremelerin ve kalbinin düzensiz atışlarının bu kuruntuyu yok etmesiyle zevkin mutlak uçurumuna, en son ve en derin yalnızlığın içine battıkça battı. Çok sonra temiz hava alma ve oteldeki tek hizmet olan soğuk pizza ile ılık biradan daha başka bir şeyler yiyip içme ihtiyacı onları gerçeklik duygusuna geri döndürdüğünde kalkıp giyindiler. O zaman birbirlerini daha sakin bir biçimde okşamaya ve geçmişte olup bitenleri sorup öğrenmeye, yıllar boyu başlatılıp yarım kalmış telefon konuşmalarını bitirmeye, Juan Jose'yi anmaya, kırık hayallerini, başarısız aşklarını, tamamlanmamış tasarılarını, birikmiş serüvenlerini ve acılarını anlatmaya vakitleri oldu. O saatler boyunca Carmen, Gregory'nin sadece bedeninin değil, ruhunun da değiştiğini anlamıştı. Ama kötü anıların zamanla silinerek eskisi gibi olacağını, yeniden rock'n'roll yarışmalarını birlikte kazandığı o duygusal ve neşeli yakın arkadaşı, sırdaşı, kardeşi olacağını düşünüyordu. Hayır, artık o asla benim kardeşim olmayacak derdi kendi kendine üzüntüyle. Birbirlerini keşfetme merakı tükendiğinde giyinerek küçük el arabasını odada bırakıp dışarı çıktılar. Dumanı tüten kahve fincanlarıyla kızarmış kıtır kıtır ekmeklerinin önünde otururken, akşamın kızılımsı ışığında birbirlerine bakıp kendilerini rahatsız hissettiler. Aralarına girip yerleşen bu gölgenin ne olduğunu bilmiyorlardı ama ikisi de onun tehlikeli etkisini görmezden gelemiyordu. Arzunun gereksinimlerini yerine getirmişlerdi ama gerçek bir birleşme olamamıştı. Ne tek bir ruh halinde eriyebilmişler, ne de hayal ettikleri gibi yaşamlarını değiştirebilecek bir aşkı bulabilmişlerdi. Bir kez giyinip sakinleştikten sonra yollarının ne kadar ayrı olduğunu anlamışlardı. Ortak yanları pek azdı. İlgi alanları farklıydı. Aynı tasarıları ve değer yargılarını paylaşmıyorlardı. Gregory başarılı bir avukat olup para kazanma tutkusunu ona açtığında Carmen şaka ettiğini sandı. Bu tutku hiç de ona göre bir şey değildi. Nerede kalmıştı idealleri, esinlendiği kitaplar ve Cyrus'ın genç kızlığında onu onca kez sıkan ve sırf Gregory'yi illet etmek için alaya aldığı ama uzun vadede kendine mal ettiği konuşmaları? Yıllarca kendisinin son derece uçarı olduğu kanısını taşımış, Gregory'yi kendi kılavuzu gibi görmüştü ve şimdi kendini ihanete uğramış hissediyordu. Gregory'ye gelince, savaştan tutun da hippilere kadar hiçbir önemli konuda Carmen'in düşüncelerini dinleyecek sabrı yoktu. Gerçek yoklukları çekmemiş, şımarık ve bohem bir kızın saçmalıkları gibi geliyordu ona bunlar. Sokakta takılar satmakla kendini tam olarak başarıya ulaşmış hissetmesi ve ömrünün geri kalanını küçük arabasını iterek kaçıklar ve serserilerle omuz omuza açık havada yaşayarak geçirmeyi düşünüyor olması olgunlaşmadığının yeterli kanıtıydı. ''Sen kapitalist olmuşsun.'' diye onu suçladı Carmen, dehşete kapılarak. ''Neden olmayayım?'' ''Senin kapitalistin ne olduğu hakkında en ufak bir bilgin bile yok.'' diye karşılık verdi Gregory. Carmen, bağrını delip geçen acının ne olduğunu anlayamamış, gençlik saçmalıklarını andıran bambaşka konulara dalmıştı. Oteldeki oda için bir gecelik daha para ödemişlerdi ama üçüncü fincan kahvelerini her biri kendi düşüncelerine dalmış olarak hiç konuşmadan bitirdikten ve hava kararırken sokakta olup bitenlere bakarak bir süre dolaştıktan sonra Carmen eşyalarını otelden alarak evine dönmesi gerektiğini söyledi. Çünkü yapılacak çok işi vardı. Bu Reeves'i bir bahane uydurma zahmetinden kurtarmıştı. Dudaklarına kondurdukları hızlı bir öpücük ve çok yakında birbirlerini görmek gibi belirsiz bir sözle ayrıldılar. Neredeyse 2 yıl sonra Carmen onu arayıp dünyanın öbür ucundaki bir çocuğu kurtarmak zorunda olduğunu söyleyerek yardımını isteyene kadar bir daha da ilişkileri olmadı. 19. ayrımın sonu, sayfa 248.